Ayrım 45, Loclamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 415. İkinci kısım. Çoğu Terran tapınağında olduğu gibi burada da birinci dahili gizemin çıraklarından üst düzey çalışmalara katılabilmeleri için hattatlıklarını, aritmetiklerini ve hitabetlerini geliştirmeleri, bunu yaparken de daha ileri seviyedeki çıraklara engel olmamaları bekleniyordu. Yaşıyla ve eğitim seviyesiyle tapınağın diğer tüm yeni çıraklarından avantajlı olan Jean, gelişinden topu topu bir ay sonra ikinci dahili gizeme geçti. "Bundan böyle," dedi töreni yöneten rahip, "yüzlerinizi gizleyeceksiniz. Çocuk veya kız, erkek veya kadın olarak ayırt edilemeyeceksiniz. Hanımların en şefkatlisinin tarikatı yalnızca tek bir yüze sahiptir ve o yüz belirsizdir. Diğerleri gibi bir birey, bir erkek ya da bir kadın olarak görülmemeniz gerekir. Ölüm tanrıçasının hizmetkarları olarak ancak tedirginlik yaratırsak, bakımını üstlendiğimiz insanlar düşüncelerini ona münasip bir şekilde aktarabilirler." Gamlı çehre Aza Guilla tarikatının gümüş maskesiydi. Çıraklar burnu temsil eden bir tümseye ve gözler ile ağzın bulunduğu noktalarda birer deliğe sahip, insan suratını kabaca andıran bir maske takardı. Gerçek rahiplerse yüzlerini incecik gümüş zincirlerden örülü, hafif ovale kaçan bir ağın ardına gizlerlerdi. Jean tarikatın başka sırlarını da öğrenme hevesiyle gamlı çehresini takmasına rağmen, görevlerinin bir birinci dahili gizem çırağı olarak geçirdiği aydakinden pek fazla değişmediğini keşfetti. Hala mesaj ve parşömen taşıyor, yerleri süpürüp mutfakları paspaslıyor, hasbane deniz çok aşağılarda kayaları döver ve rüzgar cübbesinin eteklerini çekiştirirken, 12'linin çamlarının altındaki tehlikeli taş merdivenlerden yukarı aşağı koşuşturup duruyordu. Aradaki tek fark artık tüm bunları çevresel görüşüne kısmen engelleyen gümüş maskeyi takarak yapma onuruna erişmesiydi. Jean'ın terfisinden kısa süre sonra ikinci dahili gizemin iki çırağı intikal ölümle ilk elden tanışma fırsatı buldu. Üçüncü kısım. "Giderek yaklaşıyorsunuz," dedi rahibe boğuk ve uzaktan gelen bir sesle. "İntikal ölüme, esrarın hemen kıyısına giderek yaklaşıyorsunuz. Uzuvlarınızın soğuduğunu hissedin, düşüncelerinizin ağırlaştığını hissedin, kalp atışlarınızın yavaşladığını hissedin, sıcak özleriniz yatışıyor, hayat ateşiniz sönüyor." Kadın onlara bir tür yeşil şarap, Jean'ın tanımlayamadığı bir zehir vermişti. İkinci dahili gizemin bir düzine çırağından her biri bu sabahki derste yerde yatarak dermansızca seyiriyordu. Artık boyunlarını oynatamadıkları için gümüş maskeleri sabit bir şekilde yukarı bakıyordu. Öğretmenleri şarabı içmelerini emretmeden önce onun etkilerini çok fazla açıklamamıştı. Jean etrafındaki çırakların intikal ölümün kıyısında şen şakrak dans etme heveslerinin hala hakikatten ziyade teori olduğu fikrindeydi. "Elbette bak bakalım kimin aklı daha iyi eriyor," diye kendi kendine düşündü. Bacaklarının ne kadar karıncalandığına ve uzak göründüğüne hayret ederek. "Madrabaz bekçi, bu tarikat deli. Bana yaşayacak kadar güç ver ki yaşamın mantıklı olduğu centilmen piçlere geri dönebileyim." Evet, çürüyen bir tapınağın altındaki gizli bir atacan mahzeninde yaşadığı bir Perelandro rahibi gibi davranırken, dükün özel kılıç ustasından silah dersleri aldığı yer bile buradan daha mantıklıydı. Belki de etkisi altında kaldığı ilaçtan biraz sarhoş olan Jean kıkırdadı. Çıkan ses alçak tavanlı sınıfa yankılanıp akseder gibi oldu. Rahibe yavaşça ondan tarafa döndü. Gamlı çehre kadının gerçek yüz ifadesini gizlese de Jean'ın ilaçtan uyuşan zihni onun yakıcı bakışlarını üstünde hissedebildiğinden emindi. "Bir sanrı mı gördün tavrin?" Jean kendine hakim olamayıp tekrar kıkırdadı. Zehir sanki tapınağa geldiğinden beri bastırdığı dürtülerini açığa çıkarmaktaydı. "Ebeveynlerimin yanarak öldüğünü gördüm," dedi. "Kedilerimin de. Bir kedinin yanarken çıkardığı sesi bilir misin? Yine kahrolası bir kıkırdama. Jean neredeyse kendi tükürüğünde boğulacaktı. Seyretmekten başka bir şey yapamadım. Bir adamı hemen öldürmek için neresinden bıçaklayacağını bilir misin? Veya bir dakika sonra ölmesi için. Ya bir saat? Ben bilirim. Uzuvlarını oynatabilseydi kahkahalar atarak yerde debeleniyor olurdu. Bu haldeyken titreyip parmaklarını oynatmakla yetindi. Ölümü geciktirmeyi, 2 veya 3 gün acı çektirmeyi, onu da yapabilirim. Hah, intikal ölümden mi bahsediyorsun? Biz onunla eski dostuz. Rahibenin maskesi dosdoğru üstüne çevrildi. Kadın ilacın etkisiyle uzadıkça uzayan birkaç dakika boyunca onu süzerken, ''Jean, tanrılar bu şeyin cezasını versinler, fazla ileri gittim.'' diye düşündü. ''Tavrin'' dedi rahibe, ''zümrüt şarabın etkisini atlattığın zaman burada kal, başvekil seninle konuşacak.'' Jean sabahın geri kalanını şaşkınlık ve dehşet karışımı bir duyguyla yatarak geçirdi. Aralarına sarhoşça kendinden nefret anlarının karıştığı kıkırdamalar yine devam etti. Anlaşılan mevsimi burada geçiremeyeceğim. Amma beceriksiz bir sahtekarmışım. O gece Aza Guilla'nın 3. dahili gizemine geçtiğini öğrenince epey şaşırdı. ''Senden olağanüstü şeyler bekleyebileceğimizi biliyordum, Kallas'' dedi gamlı çehresinin arkasından hırıltılı bir sesle konuşan, beli bükük ve yaşlı bir adam olan başvekil. ''Önce sıradan çalışmalarında gösterdiğin sıra dışı gayret ve harici ayinlerde çabucak ustalaşman, şimdi de bir sanrı, üstelik daha ilk ızdıraplanman sırasında. Sen mimlenmişsin, mimlenmiş.'' Annesinin ve babasının ölümüne şahit olan bir yetim, hanımların en şefkatlisine hizmet etmek senin kaderinde var. 3. dahili gizemin bir çırağı olarak daha başka ne gibi, ah, ilave görevlerim olacak? Tabii ki ızdıraplanma, dedi başvekil, hem de 1 ay sürecek bir ızdıraplanma. İntikal ölüme yapılacak 1 aylık bir keşif, zümrüt şaraptan tekrar içecek ve sonra da hanımın seni kucakladığı o gelip geçici ana yaklaşmanın daha başka yollarını tecrübe edeceksin. Neredeyse ölene kadar ipek bir ilmikle asılacaksın, kanın boşaltılacak, yılanlarla yatacaksın ve hanımın pek çok hizmetkarının yaşadığı gece okyanusunda yüzeceksin. Seni kıskanıyorum küçük kardeşim. Gizemlerimizle ilk defa kucaklaştığın için seni kıskanıyorum. Jean hemen o gece vahiy evinden kaçtı. Az sayıdaki eşyasını topladı ve yiyecek bulmak için mutfakları yağmaladı. Vahiy evine girmeden önce uçurumlardan yaklaşık 1,5 kilometre içeride yer alan tapınağının dünyevi ihtiyaçlarını karşılayan Gam'ın geçişi köyünün yakınındaki belirgin bir yer şeklinin altına küçük bir kese dolusu sikke gömmüştü. O para Kamor'a dönmesine yeterdi. Gitmeden önce bir not karaladı ve üst mevkii gereği ona tahsis edilen tek kişilik yeni odasındaki uyku şiltesinin üstüne bıraktı. ''Sunulan fırsatlara minnettarım ama daha fazla bekleyemezdim. Ebedi ölüm halini aramaya karar verdim. İntikal ölümün daha düşük gizemleriyle yetinemem. Hanım beni çağırıyor. Tavrin Kallas.'' Dalgalar aşağıdaki karanlıkta kayaları döverken Jean taş basamakları son bir kez tırmandı. Simyasal fırtına fenerlerinin yumuşak kızıl parıltısı vahiy evinin tepesine ve oradan da uçurumların zirvesine kadar ona kılavuzluk etti. Oraya varınca da geceye karışarak gözden kayboldu. 4. Kısım. ''Vay canına'' dedi Galdo Jean öyküsünü bitirdiğinde, ''iyi ki Sandovani tarikatına gönderilmişim.'' Jean'ın döndüğü gece peder zincir onu vahiy evindeki tecrübeleri hakkında bir güzel sorguya çekmiş, sonra da 4 çocuğu sıcak kamur biresiyle dolu kil bardaklarla çatıya yollamıştı. Hep beraber yıldızların ve bölük börçük gümüşü bulutların altında oturarak fazlasıyla abartılı bir kayıtsızlıkla biralarını yudumluyorlar. Kendi istekleri doğrultusunda toplanmış ve geceyi gönüllerince geçirebilecek yetişkin birer erkek oldukları illüzyonunun keyfini çıkarıyorlardı. "Al benden de o kadar," dedi Kalo. "Ben Gandoğlu tarikatındayken 2 haftada bir hamur tatlıları dağıtılırdı ve her aylaklar gününde istediğimiz gibi harcamamız için 1 bakır sikke alırdık. Bilirsiniz ya, paranın ve ticaretin efendisi için." "Ben Veli Nimet'in tarikatından fazlasıyla hoşnuttum," dedi Lok. "Ne de olsa başlıca görevimiz öylece oturup Veli Nimet yokmuş gibi davranmaktan ibaret. Tabii hırsızlık yapmadığımız zamanlarda." "Hay ağzına sağlık," dedi Galdo. "Ölüm rahipliği aptallar için." "Yine de," dedi Kalo, "haklı olup olmadıklarını hiç merak etmedin mi?" Sözlerine devam etmeden önce birasını yudumladı. "Belki hanımların en şefkatlisine hizmet etmek sahiden de kaderinde vardır."
"Kamora dönerken buna kafa yoracak epey vaktim oldu," dedi Jean. "Ve sanırım haklılar. Sadece düşündükleri şekilde de değil."
"Ne demek istiyorsun?" diye sordu Sanzalar, gerçek bir merakı kapıldıklarında sık sık yaptıkları gibi aynı anda konuşarak.
Jean cevap olarak elini sırtına attı ve tüneyinden tek bir nacak çıkardı. Don Maranzalla'nın hediye ettiği silah yalın ve süssüz olmasına rağmen bakımlıydı ve henüz tamamen büyümemiş biri için ideal bir dengeye sahipti. Jean silahı tapınak damının taşlarına bırakıp gülümsedi.
"Ah," dediler Kalo ile Galdo.
4. Kitap Çaresiz Bir Doğaçlama. "Ne zaman topu atacak olsan saçlarımın tutuştuğunu hayal ederim." Beyzbol oyuncusu Mitch Williams. 12. Bölüm Talverrarlı Şişman Rahip 1. Kısım. Lok kendine geldiğinde sırt üstü yatıyor ve sıvalı bir tavandaki silik kirli bir freske bakıyordu. Freskte ellerinde kupalar, kızarık yüzlerinde gülümsemelerle bir şarap fıçısının başında toplanan ve Terin hükümdarlığı döneminden kalma cübbeler giyen erkeklerle kadınlar resmedilmişti. Lok inleyerek gözlerini tekrar yumdu.
"İşte kendine geldi," dedi tanıdık olmayan bir ses. "Dediğim gibi, tıpkı dediğim gibi. Ona sıhhat veren o merhem oldu. Vücutsal kanalların güçlendirilmesinde daha iyisi yoktur."
"Sen de kimsin lan?"
Lok kendini hiç de diplomatik davranamayacak kadar asabi bir halde buldu. "Ve neredeyim?"
"Güvendesin ama konfor konusunda aynı şeyi söyleyemem."
Jean Tannen bir elini onun omzuna koydu ve Locke'un görüş alanına girerek dostuna gülümsedi. Genellikle epey titiz biri olmasına rağmen şu anda yüzünde birkaç günlük sakal vardı ve kirpas içindeydi.
"Ayrıca meşhur efendi Ibelius'un eski hastalarından bazıları güvenlik konusundaki bu açıklamama itiraz edebilir."
Jean birkaç hızlı el işareti yaptı. "Güvendeyiz, rahatça konuşabilirsin."
"Cık cık Jean, üstündeki irili ufaklı kesiklerle son birkaç günkü çalışmalarımın karşılığını yeterince ödemiş oluyorsun."
Anlaşılan tanıdık olmayan o ses kahverengi, yıpranmış bir masa örtüsü gibi bir cilde sahip, kırışık, kuşumsu bir adamdan geliyordu. Koyu renkli tedirgin gözleri Locke'un o güne kadar gördüğü en kalın gözlük camlarının arkasında fıldır fıldır dönüyordu. Giydiği pamuklu ve biçimsiz tüniğe kurumuş sos ya da kan olabilecek bir sıvı sıçramıştı. Onun üzerinde de 20 yıl önce moda olan hardal sarısı bir yelek vardı. Direkt kafasının arka kısmından fışkırır gibi gözüken gri renkli, lüle lüle ve kıvırcık saçları at kuyruğu şeklinde toplanmıştı.
"Bilincin kıyılarına kadar dostuna yol gösterdim."
"Ah Perelandro aşkına Ibelius, Lok beynine bir arbalet oku yemedi, biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı, hepsi bu."
"Sıcak özleri dibe vurmuştu, yapısının kanalları bütünüyle enerjiden mahrum kalmıştı. Solgun, tepkisiz yara bereği içinde kuruyup kalmış ve yeterince beslenmiş durumdaydı."
"Ibelius mu?
Doğrulup oturmaya çalışan Locke bunda kısmen başarılı oldu. Jean omuzlarından tutup hareketinin geri kalanında ona yardım etti. O da Locke'un etrafında dönmeye başladı. Kızılsu mahallesindeki it baytarı Iberius mu? İt baytarları kara simyacıların tıptaki karşılığıydı. Hekimler meclisinde hiçbir referansı veya yeri olmayan bu insanlar, Kamor'un dürüst vatandaşlarının yaralarını ve hastalıklarını tedavi ederlerdi. Gerçek bir hekim sabahın 2:30'unda balta yarasıyla çıka gelen bir hastaya şüpheyle bakabilir ve şehir inzibatlarını çağırabilirdi. Bir it baytarı ise ücretini peşin almak kaydıyla hiç soru sormazdı. Tabii it baytarlarıyla çalışmanın başlıca sorunu onların hünerlerine ve referanslarına gözü kapalı güvenme zorunluluğuydu. Bazıları sahiden de zor günler geçiren veya mezar soygunculuğu gibi suçlardan dolayı meslekten ihraç edilen eğitimli şifacılardı. Diğerleri ise yıllar boyu meyhane kavgalarının veya sokak gasplarının kurbanlarıyla ilgilenerek edindikleri pratik bilgileri uygulamaya koyan doğaçlamacılardan ibaretti. Birkaçı ise büsbütün deli, psikopat veya ne hoştur ki ikisi birdendi. Meslektaşlarım it baytarı olabilirler dedi Iberius burnunu çekerek. Bense kolej eğitimli bir hekimim. İyileşmeniz bunun kanıtıdır. Locke bulunduğu odaya bakındı. Terk edilmiş bir kül düştü villasına benzeyen bir yerde, köşedeki bir şiltenin üstünde don hariç hiçbir şey giymeden oturuyordu. Odanın tek kapı aralığına bez bir perde asılıydı ve iki turuncu beyaz simyasal fener içeriği ışıkla dolduruyordu. Locke'un boğazı kuruydu, vücuda hala sızlıyordu ve oldukça nahoş kokuyordu. Üstelik bunun tamamı yıkanmamış birinin doğal kokusu değildi. Tuhaf ve yarı saydam bir maddenin kalıntısı karnından ve göğsünden pul pul dökülüyordu. Locke kalıntıyı parmaklarıyla dörttü. ''Göğsümdeki bu halt da ne?'' diye sordu. ''Merhem bayım merhem. Daha doğrusu Baran Yelli merhemi. Tabii konuya aşina olduğunuzu düşündüğümden değil, onu vücut kanallarınızın azalan enerjisini yoğunlaştırmak, sıcak özlerinizin hareketlerine en faydalı olacakları bölgeye, yani beyne ve karna hapsetmek için kullandım. Enerjinizin dağılmasını istemeyiz.'' ''İçinde ne vardı?'' Merhem tescilli bir bileşimdir fakat esas fonksiyonu bahçıvan yamağı ile neft yağının karışımından elde edilir. Bahçıvan yamağı mı? Toprak solucanları dedi Can. Neft yağında öğütülmüş toprak solucanları demek istiyor. Ve sen o şeyi üstüme sürmesine izin verdin öyle mi? Locke inleyerek şilteye geri yattı. Yalnızca karnınıza bayım. Yalnızca hırpalanmış karnınıza. ''Hekim olan o'' dedi Jean, ''ben sadece insanları yere sermekten anlarım, onları ayağa kaldırmaktan değil.'' ''Bana ne oldu ki?'' ''Dermansızlık, hiç görmediğim kadar mutlak bir dermansızlık.'' Iberius bir yandan konuşurken bir yandan da Locke'un sol bileğini kaldırıp nabzını yokladı. ''Jean Dük'ün gününün akşamında bir emetik aldığınızı söyledi.'' ''Almak ne kelime?'' Ve sonrasında hiçbir şey yiyip içmediğinizi, ardından yakalanıp ağır bir dayak yediğinizi ve bir fıçı dolusu at idrarına batırılarak öldürülmeye çalışıldığınızı. Ne kadar da fevkalade bir işkence. Geçmiş olsun. Ve de sol kolunuza derin bir yara aldığınızı. Başınızdan geçenlere rağmen şu an güzelce kabuk bağlayan bir yara, yaralarınıza ve yorgunluğunuza rağmen faal davranmaya ara vermediğinizi, hiç istirahat etmeksizin azami bir hırsla çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü. Kulağa biraz tanıdık geliyor. Sonuçta yığılıp kaldınız bayım. En basit deyimiyle bedeniniz ona istismar üzerine istismar yığma izninizi iptal etti. Iberius gevrek gevrek güldü. ''Ne kadar zamandır buradayım?'' ''İki gün, iki gecedir.'' dedi Jean. ''Ne, tanrılar cezamı versin. Bunca zaman baygın mı yattım?'' ''Sayılır.'' dedi Jean. ''Yere yığıldığın anı gördüm. Senden 30 metre bile uzakta değildim. Bir köşede saklanıyordum. O sakallı ve ihtiyar dilencinin neden tanıdık geldiğini anlaman birkaç dakika sürdü.'' ''Sizi az çok uyuşturdum.'' dedi Iberius. ''Kendi iyiliğiniz için.'' Kahretsin.
Belli ki doğru karar vermişim. Zira öteki türlü dinlenme hevesi göstermezdiniz. Ayrıca yüzünüzdeki şişlikleri ve morlukları azaltacak bir dizi nahoş merhemi kullanmam da bu sayede gayet kolaylaştı. Uyanık olsaydınız muhakkak kokudan yakınırdınız.
Of dedi Lok, en azından elimizin altında içebileceğim bir şeyler olduğunu söyleyin.
Jean ona bir tulum kırmızı şarap uzattı. Şarap sıcak, ekşi ve kırmızıdan çok pembe denebilecek kadar sulandırılmıştı. Fakat Lok onun yarısını bir dizi arsızca yutkunuşla tek seferde içti.
''Dikkatli olun efendi Lamaura, dikkatli olun'' dedi İbelius. ''Korkarım kendi doğal kısıtlamalarınızdan habersizsiniz. Bahsettiğim çorbayı hazırlayıp ona içir Jean. Hayvansı gücünü toplaması lazım, yoksa özleri tekrar azalacak. Çok fazla kilo kaybetmiş, hızla anemiye yaklaşıyor.''
Lok kendisine ikram edilen çorbayı, köpek balığı etinin bir süt ve patates karışımında kaynatılmasıyla elde edilmiş, tatsız, donuk, tazeliğini saatler önce yitirmiş ve kesinlikle o güne dek tattığı en harikulade yemeği silip süpürdü ve ardından girindi.
Tanrılar aşkına, tam iki gün, herhalde şansımız dönüp de kapa ratsa merdivenlerden düşerek boynunu kırmamıştır değil mi?
Hayır dedi Jean, kendisi hala aramızda, bağlı büyücü de, üstelik de çok meşguller. Centilmen piçlerin resmen dışlandığını ve sadece benim kaçak farz edildiğimi bilmek ilgini çekebilir. Beni yakalayan kişiye 500 şilin ödül verilecek, tercihen ödül olarak.
''Hım'' dedi Lok, ''Efendi İbelius, ikimiz de sizin için Kaparazza'nın parasal lütfunun anahtarıyken, niçin üstüme toprak solucanı sürmekle yetindiğinizi sorabilir miyim?''
''Onu ben açıklayabilirim'' dedi Jean. ''Anlaşılan yüzen mezarın muhafızlarının arasında, yani sadık muhafızların arasında, Barsavi için çalışan bir İbelius daha varmış.''
''Ah'' dedi Lok, ''başınız sağ olsun Efendi İbelius, kardeşiniz miydi?''
''Küçük kardeşim, zavallı budala, ona başka bir iş bulmasını söyler dururdum. Görünüşe bakılırsa Kaparazza sayesinde ortak bir kederi paylaşıyoruz.''
''Evet'' dedi Lok, ''evet Efendi İbelius, o puştu dünya başladığından beri hiç kimsenin girmediği kadar derin bir mezara sokacağım.''
Ah dedi İbelius, aynı şeyi Jean da söyledi. Zaten o sebepten hizmetlerim karşılığında para bile almıyorum. Şansınızın pek yüksek olduğuna inanmıyorum ama Kaparazza'nın düşmanları hizmetlerimden ve sırdaşlığımdan sonuna kadar yararlanabilirler.
Çok naziksiniz dedi Lok. Eğer göğsüme illaki toprak solucanı ve neft yağı sürülmesi gerekiyorsa bu konuyla sizin ilgilenmenizden memnunum.
''Hizmetinizdeyim bayım'' dedi İbelius.
''Eh Jean'' dedi Lok, ''anlaşılan gizlenebileceğimiz bir yere, bir hekime ve birbirimize sahibiz. Diğer kaynaklarımız nedir?''
''10 şilin, 15 solon ve 5 bakır'' dedi Jean. ''Üstünde yattığın şilte, şarabı ve çorbayı zaten içtin. Tabii ki habis bacılar hala bende. Birkaç pelerin, birkaç çift çizme giysilerin... Ayrıca bir insanın hayalini kurabileceği kadar çürük sıva ve kırık taş.
Hepsi bu kadar mı?
Evet, tabii, küçücük, mini minnacık bir şey hariç.
Jean bir ağza Guilla rahibinin gümüş maskesini gösterdi. Uzun sükût tanımını sağlayabileceği her türlü yardım ve konfor.
Onu nasıl becerdin?
Seni kazanın girişine bıraktıktan hemen sonra tapınak semtine dönüp bir işe yaramaya karar verdim.
45. ayrının sonu. Sayfa 427.